Ayrım 12.
PKK sorunu nasıl ortadan kalkar? Kürtlere bir takım haklar vermekle bu sorun ortadan kalkacak mı? Bugün Kürtler ayrı bir devlet kurmak istiyor. Fakat Irak'taki, İran'daki, Suriye'deki Kürtlere ne diyeceksiniz peki? Eğer biz her grup için bir self-determinasyon hakkı verirsek, dünyayı bir kaos ortamına, vahşi bir ormana çeviririz. Türkiye'nin doğusunda bir Kürt devletinin kurulduğunu düşünelim. Politik yaşayabilirliğini bir yana bırakın, ne tür bir ekonomik yaşayabilirliği olabilir bu devletin? Üstelik ben PKK'nın Türkiye'deki Kürt insanını temsil ettiğine inanmıyorum. Türkiye'yi zayıflatmak için politik bir futbol oynanıyor aslında. PKK'ya yönelik yaşanan tek olumlu gelişme sanırım AB'nin Türkiye'yi gümrük birliğine alması. Bu PKK sorununu insan hakları sorunundan ayrı görmeye çalıştıklarını gösterir. Bazı kimseler iki sorunu birleştirmek istiyorlar. Bu insan hakları konusu değildir. Bu gerçekten makyavelist bir politika sorunudur, bir istismar ve riyakarlık sorunudur. Askeri çözüm sizce doğru bir seçenek mi? Çözüm tek değildir, değişik çözüm yolları var. Öncelikle açık ve kararlı bir politikaya ihtiyacınız var. Teröristlerle müzakereye gidemezsiniz. İkinci olarak kaliteli istihbarata, teknolojik bilgiye ve diğer istihbarat birimleriyle işbirliğine ihtiyacınız var. Üçüncü olarak polisin iyi bir eğitime ihtiyacı var. Ne tür gruplarla uğraşmak zorunda olduklarını bilmeliler. Daha sonra hükümete bu sorunu uğraşma otoritesini veren yasalara, yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Aynı zamanda sivil özgürlükleri koruyabildiğinizden emin olmalısınız. Ondan sonra Suriye gibi terörü destekleyen ülkeler üzerinde baskı yapmalısınız. Dışarıda Türkiye'nin terörle mücadelesine nasıl bakılıyor? Dışarıda sizin özgürlük savaşçıları ile mücadele ettiğiniz zannediliyor, fakat öyle değil. Bu insanlar katliam yapıyorlar. Hiçbir şart altında böyle bir hareket kabul edilemez. Bugün Türkiye saldırılıyorsa yarın başka birine saldırabilir bu insanlar. Uluslararası toplum Türkiye'nin terörizmle savaşında sadece kendisi için mücadele vermediğini görmeli. Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın savaşıdır. Eğer Türkiye terörizmle mücadelesinde başarılı olursa dünya içinde bir katkı yapmış olacak. Profesör Yonah Alexander, 21/1/1996 Yeni Yüzyıl Gazetesi. Vural Savaş'ın hukuk yoluyla anayasal düzenimizi ve ülke bütünlüğünü savunmaya çalışırken yaptığı konuşmalar ve imzasını taşıyan belgeler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın 19 Mayıs 2000 tarihinde Samsun'da Atatürk ve Türkiye konulu konferansta yaptığı konuşma. Sevgili Samsunlular, değerli konuklar, Atatürk'ü Düşünce Derneği'nin değerli başkan ve üyeleri, Atatürk Büyük Nutuğu'nun başlangıç sayfalarında Samsun'a çıktığı gündeki ülkenin genel durumunu şöyle özetliyor. Düşman devletler Osmanlı Devleti'ne saldırmışlar, onu yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan kişi hayatını ve rahatını kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyor, hükümet aynı durumda. Başsız kalmış olan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde olup bitecekleri bekliyor. Komutanlar ve subaylar yorgun. Yurdun parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor. Kurtuluş yolu arayanlar İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemeyi düşünüyor. Bu devletlerden yalnız biriyle başa çıkılamayacağı tüm kafalarda yer etmiş. Yine Atatürk daha 1923 yılında şunları söylemiştir. Büyük devletler şimdiye kadar bize şu veya bu sorunlarda gösterişli yardımlarda bulunuyor görünüyorlar. Oysa ekonomik tutsaklıkla bizi felce uğratıyorlardı. Öteden beri bize bazı şeyleri vermiş gibi, bizim bazı haklarımızı tanımış gibi bir durum alırlar. Gerçekte ekonomide elimizi kolumuzu bağlarlardı. Bu tutsaklığa katlanan devlet ileri gelenleri hoşnuttu. Çünkü görünüşte azametli bir istiklal sağlamışlardı. Fakat gerçekte ulusu manen yoksulluk çukuruna atmışlardı. Bunlar ekonomik mahkumiyeti kavrayamamış bedbahtlardı. Atatürk sanki bu günleri anlatmış ve Atatürk'ün düşman devletler olarak nitelendirdiği devletler, başka güçlü devletleri de arkalarına alarak Lozan'ın öcünü almaya hazırlanıyorlar. Çünkü başa çıkılamayacak kadar büyük ekonomik güçlerini, siyasi nüfuzlarını kullanarak ülkemizin her kesiminde ve kuruluşunda yerli işbirlikçilerini yarattılar. Gerektiğinde medyanın çok önemli bir kesimini, sözde aydınları ve bilim adamlarını, bazı dernek ve meslek kuruluşu yöneticilerini amaçları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Sindiremedikleri veya doğruyu düşünemez hale getiremedikleri aydın sayısı giderek azalıyor. Artık siyasal İslamcılarla bölücüler cumhuriyetimize karşı el ele. neredeyse bize ne mutlu Türk'üm diyene demeyi yasaklayacaklar. Bu ortamı yaratan güçler bizi kaldıramayacağımız kadar ağır bir borç yükü altına sokarak İnsan Hakları Mahkemesi'nin yanlı ve amaçlı kararlarıyla ancak dediklerimizi körü körüne yaparsanız borçlarınızı erteleriz ve ancak o zaman sizi Avrupa Birliği'ne alırız tehditleriyle hükümetlerimizi kuşatma altına almaya çalışıyorlar. Hükümetlerimizin de direnme güçlerinin giderek zayıfladığı anlaşılıyor. Bundan sonra olacaklar bellidir. Küreselleşiyoruz. Devleti değil bireyi ön plana çıkarıyoruz. Demokrasinin önünü açıyoruz gibi parlak ambalajlara sararak hazırlattıkları yasa ve anayasa değişiklikleriyle, yaptırdıkları ekonomik uygulamalarla ülkemizde gelir dağılımını daha da bozup işsizliği artıracaklarından, köylümüzü perişan hale getireceklerinden, kalkınma hızımızı yavaşlattıracaklarından, terörü azdırıp turizmimizi baltalayacaklarından, cumhuriyetimizi şeriatçı ve bölücü akımlara karşı yasal yollardan savunamaz hale getireceklerinden, devletimize sadakatle hizmet eden Atatürkçü kişileri görevlerinden uzaklaştırmaya çalışacaklarından, okullarımızı ve camilerimizi olabildiğince tarikatların kontrolüne sokmaya çalışacaklarından, üniversitelerimizi çağ dışı medreseler haline getirmek, Türk ordusunu cumhuriyetimizi koruma ve kollama görevini layıkıyla yapamaz hale getirmek, Atatürkçü kişi ve partileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokturmamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarından hiçbir kuşkunuz olmasın. Bunların yapmakla amaçladıkları şey, irtica ve bölücülüğün önünü açmak ve böylece savunmasız kalan Türkiye Cumhuriyeti'ni paramparça etmektir. Düşünce suç olmaktan çıkartılmalıdır diyorlar. Ülkemizde düşünce suç değildir. Suç olan, ülkemizi bölmek için, dini esaslara dayanan bir devlet düzeni kurmak için yapılan propaganda ve tahriklerdir. Benzer yasalar, bütün demokratik Batı devletlerinde de vardır. Ülkemizde hukukun üstünlüğü, anayasaya aykırı eylemler, PKK eylemleri önlenerek, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele edilerek sağlanabilir. Hukuk alanında gereksinimimiz olan şey, teröristi, mafya babalarını, Şevki Yılmazları, ikinci cumhuriyetçileri, işbirlikçileri sevindirecek ve azdıracak bir hukuk düzeni değildir. Halkımız artık Türkiye Cumhuriyeti'nde kamu düzeninin sağlanmasını istiyor. Şehit cenazelerine katılmaktan, Hizbullahçıların kazdığı mezarları görmekten, rüşvet söylentilerinden bıktı. Politikacılarının bir kısmının mafyayla içli dışlı görünmesinden, ülkemizin bir suçlular cenneti haline getirilmesinden rahatsız. Demokratik Batı ülkelerinde olduğu gibi, delillerin kolaylıkla toplanabildiği ve suç işleyenlerin mutlaka cezalandırıldığı bir hukuk düzeni istiyor. Kısacası halkımız temiz toplum, temiz siyasetçi, huzurlu, düzenli ve çağdaş bir yaşam istiyor. Cezaevi koğuşlarına bile girmekten çekinen bir devletin kamu düzenini sağlayamayacağını vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Düşmanlarıyla mücadele etmeyi beceremeyen bir demokrasi ayakta duramaz. Cin çağırmayı, savunma mekanizmalarımızı felç etmeyi demokratlık sayıyorlar. Göreceksiniz, çağırdıkları cinlerin önünden önce kendileri kaçacak. Kamu düzenimizi sağlayamazsak akan kanı durduramayız, ekonomimizi felç ederiz, demokrasimizi koruyamayız. Bu düşüncelerimiz birkaç kişi istisna edilirse aydın ve çağdaş hukukçularımızın hemen hepsi tarafından paylaşılmaktadır. Nitekim değerli bilim adamı Türkiye Barolar Birliği'nin değerli başkanı Profesör Doktor Eralp Özgen, 10 Mayıs 2000 günü Danıştay'ın kuruluşunun 132. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı tarihi konuşmada şöyle demiştir. Laiklik anlayışı her ülkenin sosyal yapısına göre değişiklik gösterir. Anayasa Mahkememiz bu konuda çok yerinde olarak şöyle diyor. Laiklik ilkesinin her ülkenin içinde bulunduğu koşullarla her dinin özelliklerinden esinlenmesi, bu koşullarla özellikler arasındaki uyum ya da uyumsuzlukların laiklik anlayışına da yansıyarak değişik nitelikleri ve uygulamaları ortaya çıkarması doğaldır. Keza Anayasa Mahkememiz yine çok haklı olarak gerektiğinde dinsel hak ve özgürlüklere sınır getirebileceğini bir kararında şöyle belirtiyor. Kamu düzeninin ve haklarının koruyucusu sıfatıyla dinsel hak ve özgürlükler konusunda devlete denetim yetkisinin tanınması, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu yararını korumak amacıyla sınırlar getirilmesi mümkündür. Biz de Anayasa Mahkememiz gibi düşünüyor, özgürlüklerin de sınırının olacağını inanıyor ve bu nedenle demokrasinin demokrasiyi yok etme özgürlüğünü de içerdiği düşüncesine katılmıyoruz. Demokrasinin olanaklarını kullanarak demokrasiyi yıkma hakkı yoktur. Dünyanın hiçbir ülkesi ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının hiçbiri böyle bir hak tanımamaktadır. ülkemiz açısından laikliği ortadan kaldırmak, aydınlanma devrimini yok ederek tekrar karanlık bir teokratik rejime bizleri mahkum etmek isteyenlere her türlü olanağı tanırsak, bunun adı demokrasiye hizmet değil, demokrasiye ihanet olur. Bu nedenlerle laikliği yok ederek demokrasiyi temelsiz bırakmak ve dolayısıyla demokrasiyi insan haklarını ortadan kaldırmak isteyenlere olanak sağlama düşüncelerine karşıyız. Laik cumhuriyetimizi ve demokrasimizi karşıtlarının olası hoşgörüsüne dayandıran düşüncelerin gerçekçi olmadığına inanıyoruz. Kanımca cumhuriyetle demokrasiyi ülkemiz açısından farklı kavramlar olarak kabul etmek de yanlıştır. Ülkemizde tam ve mükemmel olmasa dahi demokrasiyi getiren rejim laik cumhuriyet rejimi olmuştur. Laik cumhuriyet yok edildiği takdirde demokrasi de belki de bir daha gelmemek üzere gidecektir. Son zamanlardaki Hizbullah olayı da bize laik cumhuriyet düşmanlarının neler yapabileceğini, örgütlenerek geniş bir çevreye nasıl yayılabileceklerini ve ele geçen silahlar da artık bir cihat noktasına yaklaşmakta olduklarını açıkça göstermiştir. Büyük atamız, gerçekleri söylemekten korkmayınız diyordu. Ama gerçek sadece kitaplarda yazan kuramsal gerçekler değildir. Ülke gerçeklerini görmek, ayaklarını yere basmak ve kuramsal gerçekleri ülke gerçekleriyle karşılaştırarak incelemek gerekir. Özellikle son derece farklı sosyal ve dinsel yapıya sahip ülke yazarlarından alıntılar yaparak, kendi ülkemizin gerçekleriyle bir değerlendirme yapmadan ileri sürülecek fikirler, olumlu bir gelişmeyi değil, olumsuzlukları ve hatta ilerideki olası felaketleri beraberinde getirirler. Biraz önce sözünü ettiğim Hizbullah örgütü, ülkemizin gerçeğini göstermektedir. Sivas'ta Madımak Oteli'nde şeriat isteriz diye 37 kişiyi yakanlar da ülkemizin bir başka gerçeğidir. Laiklik karşıtı bir belediye başkanı, laiklere zorla şeriat enjekte edeceğiz diyerek kendi yandaşlarının temel felsefesini açıklarken şeriat düzenini savunmayı, serbest bırakmanın ne derece gerçekçi olduğunu takdirlerinize sunuyorum. Devrim yasalarına aykırı olarak faaliyet gösteren tarikatların tamamen serbest kalmasını, okullar açabilmesini isteyenler, demokrasiye mi yoksa şeriatçı bir diktatörlüğe mi hizmet ettiklerini iyi değerlendirmelidirler. Atatürk, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşaklar yetiştirilmesini istiyordu ve gerçekleştirdiği çağdaş eğitim reformuyla bunu sağlamaya çalıştı. Şimdi bazılarımız tarikat okullarına meşruluk kazandırmak gayretlerine giriyor. Sormak istiyorum, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür kuşakları tarikat okullarında mı yetiştireceğiz? Bu kişiler bir yandan Atatürk'e övgüler düzerken, öte yandan onun ilkelerini ve özellikle aydınlanma devrimini yok edecek bu tür önerilerde bulunuyorlarsa, bu en basit ifadesiyle samimiyetsizliktir. Dinin ulus birliğini sağlamada bir tutkal rolü oynayabileceğini ifade edenler, büyük bir kavram kargaşası içine düşmüşlerdir. Dinler ulus birliğinin değil, olsa olsa ümmet birliğinin tutkalı olabilirler. Bazı aydınlarımız demokratik sistemi yıkacakları bahanesiyle dahi düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırlanamayacağını ileri sürmektedirler. Kuşkusuz düşünceyi açıklama özgürlüğü en temel özgürlüklerden birisidir. İnsan haklarının en temel ögelerinden birisidir. Ancak her özgürlüğün sınırı olduğu gibi düşünceyi açıklama özgürlüğünün de sınırları vardır. Aslında hepsi de birer düşünce açıklaması niteliğinde olan hakaret ve suça tahrik bütün ülkelerce suç olarak kabul edilmiştir. Ayrıca bizlere örnek olarak gösterilen Anglo-Sakson hukukunda da yakın ve muhakkak tehlike halinde özgürlüklerin kısıtlanabileceği kabul edilmektedir. Demokrasiyi yıkma amacını güden düşüncelerin açıklanmasının dahi sınırlanamayacağını ileri sürenler, bu kişilerin ancak örgütlenip eyleme geçtikleri zaman cezalandırılabileceklerini ileri sürmektedirler. Bu düşüncelerin sonucu şudur. Bu kişiler ülkemizde şeriat düzenini yerleştirmek için propaganda yaparak taraftar kazanacaklar, küçücük çocukları tarikat okullarında beyin yıkayarak militan olarak yetiştirecekler, tarikat görüntüsü altında Hizbullah örneği gizli örgütler kuracaklar ve laiklik ilkesine inanan bizler bunlara hep demokratik hoşgörü göstereceğiz. Ve nihayet bu kişiler günün birinde demokrasiyi, laikliği, aydınlanma devrimini, Büyük Atatürk'ün bizlere verdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma görevini yok etmek için harekete geçtiklerinde biz onları cezalandıracağız. Geçen zaman içinde her şeyi sınırsız düşünce açıklama özgürlüğü adı altında hoşgörüyle karşılayıp onların taraftar kazanmalarına, çocuklarımızı yani ülkemizin geleceğini militan olarak yetiştirmelerine sessiz kalmamız sonucu harekete geçtiklerinde biz mi onları cezalandırırız yoksa Sivas Madımak Oteli örneğinde olduğu gibi onlar mı bizi yok eder, iyi düşünmeliyiz. Aydınlanma devrimini Batı ülkeleri 200 yıla yakın bir süre içinde ve çok kanlı olarak gerçekleştirdiler. Ülkemizde ise Atatürk gibi bir dahi sayesinde aydınlanma devrimi kısa sürede ve kansız olarak gerçekleşti. Tarikatlara özgürlük diyerek aydınlanma devrimini yok etme sonucu doğuracak istemlerde bulunanlar, şeriat düzenini özleyenlerin önündeki tüm engelleri kaldırmak isteyenler, acaba vaktiyle Batı'da yaşanmış kanlı olayların aynısının ülkemizde de yaşanmasını mı istemektedirler? Konuşmamda Atatürk'ten sıkça söz ettim. Onun sözlerinden aktarmalar yaptım. Çünkü Kemalizmin ülkemizin geleceğini oluşturması gerektiğine inanıyorum. Geçen yıl kaybettiğimiz değerli bilim adamı Ahmet Taner Kışlalı'nın dediği gibi, Kemalizmi geçmişin bekçisi sananlar, geleceğin öncülüğünü yapmak fırsatını kaçırmaya mahkumdurlar. Profesör Doktor Eralp Özge'nin yukarıda açıkladığım görüşlerine aynen katılıyorum. Aynı toplantıda konuşan Danıştay Başkanı Erol Çırakman da, Türkiye bugün Avrupa'nın bir parçası sayılıp kabul ediliyorsa, bu uyguladığı laik, demokratik düzenin bir sonucudur. 80 yıla varan demokratik devlet yaşantısına rağmen, ilk çağlardaki dinsel yaşama özlem duyan, bağlı olduğu devleti, şeriat hükümlerinin uygulandığı bir İslami teokratik devlet haline dönüştürebilmek için, ona karşı savaş açtığını açıklamaya kadar varan, görüş, davranış ve hatta eylemlerin toplumumuzda hala mevcut olması, cumhuriyetimizi kuranların emanetinin yeterince benimsenip korunamadığını göstermektedir. Yasa ve anayasa hükümleri de toplumsal ihtiyaca göre kuşkusuz değiştirilebilir. Yasama organı bunun için vardır. Ancak yapılmak istenen mevzuat değişikliklerinin, laik düzenin korunmasına yönelik bir düzenlemenin ya da bu amaçla uygulanan bir yaptırımın ortadan kaldırılması şartına bağlı kalınmasını anlamak mümkün değildir. Bu pazarlıkların zaman zaman mevcut düzen aleyhinde ödünle sonuçlanması ve bu sonucun toplumda demokratik ve hür düşüncenin sağlanmasına yönelik olduğunun ifade edilmesi ayrıca düşündürücüdür demiştir. Basınımız, yazarlarımız, televizyonlarımız bu konuşmalara gerekli ağırlığı vermemişlerdir. Çünkü artık cumhuriyetimize sahip çıkan insanlardan hoşlanmıyorlar. Neredeyse bize mütareke basınını arattıracaklar. Eskiden komünistler kendilerini demokrat olarak nitelendirirlerdi. Şimdi cephe genişledi. Akın Birdal da demokrat, Abdullah Öcalan da demokrat, Şevki Yılmaz da demokrat, ikinci cumhuriyetçiler de demokrat, yabancı devletlerin içimizdeki tüm işbirlikçileri de demokrat ve müthiş bir dayanışma içindeler. O güzelim demokrat sözcüğü Atatürk ve cumhuriyet düşmanının kamuflajı haline getirildi. Ama bunu gerçek Atatürkçülere yutturamazlar. Tanıdığım en demokrat kişi olan rahmetli Ahmet Taner Kışlalı'yı bile ben demokrat değilim demek zorunda bıraktılar. Ülkemizde de gelişmesini tamamlayamamış diğer ülkelerde de gerçekten çağdaş ve demokrat insanlar Atatürkçülerdir. Çağdaş sömürgecilerin yeni oyunlarını ancak onlar bertaraf edebilirler. Aydın denebilecek kişinin en başta gelen özelliği, hangi şartlarda olursa olsun gerici akım ve kişilerle işbirliği yapmayı asla kabul etmemesidir. Hem gericiliğe hem de çağdaşlığa hizmet edilemez. Unutmayalım ki biz Kurtuluş Savaşımızı batılı devletlere rağmen yaptık ve kazandık. Batılı devletler hiçbir zaman bağımsız ve güçlü bir Türkiye istememişlerdir. Kevan ve Atatürk barajları gibi bazı önemli yatırımlarımızı bile batılı devletlerle çekişerek yapabildik. Onlar bizim konumumuzda olan ülkeleri daha bağımlı hale getirebilmek için daima irtica ve bölücülük yanlısı güçleri desteklerler. Onların her dediğini yaparak Avrupa Birliği'ne gireceğimiz şüpheli ama ülke bütünlüğünü koruyamayacağımız, kanla ve irfanla kurduğumuz cumhuriyetimizin geleceğini tehlikeye sokacağımız gün gibi ortada.